bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr
Süreyya Ayşe Kulin okuyan Narin Alemdar. Uygarlık rüyamızın gerçeğe dönüşmesinde payı büyük olan Cumhuriyet'in tüm kadın sanatçılarına. 1. Bölüm. Adada ve Bursa'da zaman. Ada konaklarının gülendam kadınları gün boyu bir gergefin üstünde parmakları ya da dalgın gözlerle piyano çalarlardı. Tentimento, dipnot, bir yağlı boya tablo kazındığında kimi kez altından çıkabilen ikinci hatta üçüncü kat resim. Osmanoğlu Kliniği, 26 Ağustos 1992. Pencerenin pervazında beyaz bir kuş duruyor ne zamandır. Kocaman beyaz kanatları yer yer gümüş pırıltılar saçan cin bakışlı bir kuş. Yaptığım kuşlardan biri olmalı diye düşünüyorum. Ama ben böyle geniş kanatlı kuşlar yapmadım ki hiç. Benim yoğurduklarım narin bedenli, küçücük başlı, uslu durağan kuşlardı. Her an uçmaya hazır değil de uzun bir yolculuktan yeni dönmüş hissi veren yorgun kuşlar. Sahi neden benim kuşlarım durgun ve yorgundu hep? Onları yapman ömrümün sonbaharına denk geldiği için mi? Sanmıyorum. Çünkü bu yatağa düşene kadar hiç yorgun ve durgun hissetmedim kendimi. Yaşlandığımı, iyice ihtiyarladığımı, hatta hemcinselime özgü yaşam sınırının ortalamasını çoktan aştığımı bile fark edemedim. Günler sabah erken saatlerde coşku ve neşeyle uyanılıp gayretle çalışmaya başlanmasını, akşam üstleri de iki kadeh rakı ve yakın dostların eşliğinde keyifle sohbet edilmesini gerektiren zaman dilimleriydi. Buydu hayat. Bu hayatın içinde yaşlanmak, hastalanmak, ölmek yoktu. Hastalıktan payıma düşeni uzamıştım zamanında, sıramı salmıştım. Yaşlanmadan, hastalanmadan, bıkmadan yaşamayı becerememiş olmalıyım. Neyin ise bu kuş? Günlerdir beni gözlüyor pencerenin kenarında. Sanki bana bir şeyler söylemek ister gibi, çok önemli bir diyeceği varmış gibi. Hey kuş, merhaba, bir diyeceğin varsa söyle, sonra da uç git. Gözaltına alınmaktan hiç hoşlanmam ben. Kırmızı küçük cin gözleriyle bakıyor yüzüme. Duymadın mı? Şşt, sana söylüyorum, ya konuş ya da uç git. Bakıp durma bana öyle, sinirime dokunuyorsun. Acaba bir sığırcık ordusunu divan pastanesinin dip duvarında sonsuza dek kanat çırpmaya mahkum ettiğim için benden hesap sormaya mı geldi? Annemin beni küçücük bir çocukken kuşların göçünü seyretmem için elimden tutup aya yorgiye çıkardığın ve orada sığırcıkların hep birlikte kocaman bir V çizişlerini bir süre V halinde uçtuktan sonra aralarından birinin mızıkçılık etmesiyle nasıl bozulup bozulup da yeniden toparlandıklarını büyülenmiş gibi dakikalarca seyrettiğimi bilmiyor. İstanbul'da Eylül ayı bana göç eden kuşları da getirirdi. İnanılmaz güzellikteki mehtapla birlikte. Çocukluğumun eylülleridir divanın arka duvarında duran. Ama gel de bunu kuşa anlat. Sarı Hanım seninle konuşmak istiyor. Çok uzaklardan geldi senin için. Aa, kuş konuştu. Demek ki rüya görmekteyim. Gece boyu sürüp duran upuzun bir rüya. Sarı seyahatte falan değil ki. Evi de buraya iki adım uzaklıkta diyorum. O Sarı değil diyor kuş. Seninle konuşmak isteyen yeğenin Sarı değil. Büyük alan. Ama çoktan öldü o. Ben 5 yaşındaydım öldüğünde. Akşam yemeği için masa başında toplandığımızda Sarı halamız da hakkın rahmetine kavuştuğuna göre bundan böyle aile reisimiz artık siz oldunuz anne demişti Ali'ye anneannemi. Anneannem kızını aile reisimiz eniştendir diye yanıtlamıştı babamı kastederek. Sertti sesi. Böyle haberdar olmuştum halamın ölümünden. Kardeşinin acısına dayanamadı zavallı halam demişti Ayşe teyzem. Halamı ara sıra ziyaretine gittiğimiz o kır saçlı, esmer, yaşlı kadını gözümün önüne getirmeye çalışmıştım. İnsanlar ölünce nereye gider anne? Annemin yanıtlamasını beklemeden gökyüzüne diye atılmıştı Ali'ye. Göğe çıkar yıldız olurlar. Ali'ye teyzemdi ama benden sadece 6 yaş büyüktü. Bu nedenle onu ömrüm boyunca teyze gibi değil bir abla olarak kabul ettim. Daha doğrusu 20'lerime gelene kadar bir abla, sonraları da benden çok çok küçük, deli dolu bir kız kardeş olarak. Ama çocukken her dediğine inanırdım. Bahçeye çıkmış ve dikkatle gökyüzüne bakmıştım Sarı halayı görebilmek için. Sarı hala ancak pırıltısı az, silik yıldızlardan biri olabilirdi. Uzun süre bakmıştım gökyüzüne. Simasını bile hatırlayamıyordum. Onu bulmaktan vazgeçip içeri girmiştim. Kendimi değil de sadece bu konuşmayı hatırlıyorum halama dair. Bir de bir aile düğününde gelinin başına saçılan altın paraları toplamak için diğer çocuklarla beraber yere eğildiğimde birinin yakamdan tutup beni yukarı kaldırdığını hatırlıyorum. Korkuyla dönüp baktığımda esmer sert bir yüz görmüştüm. Cevat Paşa'nın ailesinde kimse yerden para toplamaz demişti. Çocuklar bile. Ne istiyormuş benden Sarı Hala diye soruyorum kuşa. Bunu ona kendin sor diyor kuş ve pırıltılı kanatları küçük çırpınışlarla sarsılmaya başlıyor. Oh, nihayet uçup gidecek diye düşünüyorum. Büyük gözaltı bitmek üzere. Ama gitmiyor kuş. Gri kırçılı kanatları gri kırçılı bir eteğe dönüşüyor. Yere kadar uzun, evaze bir eteğe. Beyazı bol gri saçları başının üstünde kabarık topuz yapılmış biri var kuşun yerinde şimdi. Uzun eteğinin üstüne dik yakası fırfırlı bir bluz giyiyor. Birbiri ardına dizelenmiş düğmelerinin hepsi de sımsıkı ilikli, bembeyaz bir bluz. Küçük gözleri, gaga gibi burnuyla tıpkı deminki kuşu andıran yaşlı, esmer bir kadın duruyor pencerede. Eski, sararmış bir sepya fotoğraftan çıkmış gibi. Ben bu resmi bileceğim. Ben bu resmi tanıyorum. Aile albümlerini dolduran sürüyle fotoğrafın arasında defalarca gördüğüm birine benziyor. Korka korka ve fısıldayarak söylüyorum adını. Sarı Hala. Evet Süreya, benim. Ne yapıyorsunuz orada? Niye bana öyle bakıyorsunuz? Camın dışında durmayın bari, içeri girin. Zamanı geldiğinde gireceğim. Ne zamanı? Gitme zamanı kızım. Seni götürmeye geldim. Ben hiçbir yere gitmiyorum hala. Yakında bu yataktan kalkıp işlerimin başına döneceğim. Sergim var yakında. Seninle gelemem ben. Ben senin refakatçinim. Annemle babam neredeler? Bana biri refakat edecekse neden onlar gelmediler? Ben geldim. Çünkü sen bana çok benziyorsun. Hayır hayır, benzemiyorum. Nasıl benzeyebilirim ona? Ben güzeldim. Uzun boylu, alımlıydım. Bir salona girdiğimde bütün başların bana döndüğünü, bütün bakışların beni izlediğini bilirdim. Düşüncelerim okuyor sanki. Fiziksel benzerlikten söz etmiyorum. Elbette sen çok alımlı ve güzeldin. Ben kısa boyum, esmerliğim ve sıradanlığımla kardeşlerim gibi yakışıklı babama değil, Suriyeli anneme çekmiştim Freya. Bu nedenle beni ancak çok yaşlı ve çok şişman bir kocaya verebildilerdi. Ama benim sözünü ettiğim benzerlik görüntümüzde değil, kaderlerimizde ve karakterlerimizdedir. Sen ve ben, bizi maddi yönden rahata erdirecek evliliklerimizin yavan tadını tattıktan sonra hayatlarımıza özgür ve yalnız devam etmeyi tercih ettik. Hiç çocuğumuz olmadı. Yine de ömrümüzü bizim olmayan çocukları yetiştirmeye harcadık. Ben kardeşlerimi, sen de kardeşinin kızını evlat yerine koydun. Benim yaşamımın bir nevi devamı gibiydi senin hayatın. Kendimizi bu çocukların yetişmesi için seferber ettik. Ettik de ne oldu? Ben pişman değilim Sara'yı evlat edindiğime. Hiç pişman değilim. Ben de ömrümü kardeşlerime feda ettiğim için pişman olmadım Freya. 13 yaşında küçük anne rolüne bürünmekten ve hayat boyu onları kollayıp onlar için yaşamaktan hiç gocunmadım. Ama her şey çok daha başka olabilirdi. Analığını üstlendiğimiz çocuklar da biz de çok daha huzurlu ve mutlu olabilirdik, öyle değil mi? Beklentilerimiz hüsranla sonuçlandı. O nereden biliyor benim Sara'ya ilişkin beklentilerimin gerçekleşmediğini? Bir tek kişiye dahi ağzımı açıp şikayet etmiş değilim. Ama hep kızımın sanata yönelmesini, ailemizin şanına yakışır biçimde yetenekli bir sanatçı ya da ünlü bir yazar olmasını düşlemiştim. Bu rüyama giren ölü kadın nasıl okuyabilir yüreğimdekileri? İçimin okunmasından rahatsız olduğumdan sözü değiştirmek için soruyorum. Hala, mutsuz olduğunuzu bilmiyordum. Ben sizi sadece resimlerinizden tanıyorum. Yüzünüzü bile hatırlayamıyorum. Çok küçüktüm vefatınızda. Ölüm haberinizi ancak hayal meyal... Sözümü kesiyor halam. Benim ölümüm bile ses getiremedi ki Füreya. Şakir Paşa'nın trajik ölümünden sonra cenazem de tüm yaşamım gibi güme gitti. Öldüğümde arkamdan ağlayacak kardeşlerim kalmamıştı. Ben dünyaya tıpkı senin gibi bazı görevleri yerine getirmek, cemiyette saygın bir yer edinmek ve yalnızlığı baş tacı gibi taşımak için yollanmışım. Yüreğim eziliyor halamı dinlerken. İçim pişmanlıklarla dolu. Dedemin ölümünden sonra kimsenin el sürmeye cesaret edemediği evrakını yıllar sonra Ali'ye ile karıştırmaya başladığımızda küçük bir çocuğun titrek yazısıyla yazılmış mektup müsveddelerini bulmuştuk. Pek muhterem Atıf Zat Hüsamettin Beyefendi hitaben kaleme alınmış mektup bir çocuğun yapabileceği imla hatalarıyla doluydu ama maksadı açıktı. Validemizi de pederimizin vefatının haftasında kaybettik. Kimsesiz kaldık. Pederimin pek vefakar bir dostu olarak bizi himaye etmeniz için size yalvarıyorum efendim. Bize İstanbul'a girebilme izni bahşederseniz size hep minnettar kalırız. Bu mektubun 13 yaşındaki halam tarafından yazıldığını anlayınca yaşlar süzülmüştü gözlerimden. 11 ve 8 yaşlarındaki kardeşlerinin sorumluluğunu üstlenmiş, kendine aranacak bir sevgi kapısı arayan, çaresiz küçük kız. Her yere başvurmuş, her kapıyı çalmıştı halam. ve başarmıştı sonunda. Baba dostu Hüsamettin Efendi kimsesiz kalan çocukları yanına aldırmış, Cevat ile Şakir askeri okula yatılıvermiş, ablaları Sare'ye de 3 yıl evinde baktıktan sonra eldesini çoktan geçmiş, şişman, yaşlı ama çok zengin bir adamla evlendirmişti. İtiraz etmemişti Sare. Kardeşlerine iyi bir istikbal hazırlamak için paraya ihtiyacı vardı. Nitekim yaşlı kocası kısa bir süre sonra ölünce bir daha hiç evlenmemiş ve varını yoğunu Cevat ile Şakir için seferber etmişti. Elimi uzatıp ona dokunmak istiyorum. Ona sevgiyle sarılmak, mezarını hiç ama hiç ziyaret etmemiş olduğum için özür dilemek, başımı omzuna dayayarak ağlamak istiyorum. Yine içimden geçenleri okumuş gibi üzülme Süreyya diyor. Kaderimizi tayin etmek elimizde değil. Ne yapabiliriz onu yaşamaya mecburuz. Hala, Sarı hala, kocanızın ölümünden sonra gönlünüze göre birini bulup evlenseydiniz keşke. Anneciğinin nasıl öldüğünü biliyor musun Süreyya? Babamın ihaneti üzerine yüreği kırılarak öldü annem. Ben olanları anlayacak yaştaydım. Kardeşlerimden sakladım gerçeği. Babalarına olan saygıları eksilmesin istedim. Ama erkeklerden hep uzak durdum ve hayatta sadece kardeşlerimi sevdim. Hata işledikleri zaman bile sevdim onları. Çünkü onlar artık çocuklarımdı benim. Anacığımın bana emanetleriydiler. Evlenmeyi hiç istemedim ama kardeşlerimi istikbal hazırlayabilmem için güçlü olmam gerekiyordu. Para güçtür. Bunu sen de biliyor olmalısın. Bana bu gücü evliliğim sağladı. Kocamın ölümünden sonra evet hala çok gençtim ama güzel değildim. Başka koca istemedim. Kim bilir nasıl hırpalar, nasıl üzerlerdi beni. Kocamdan bana kalan serveti yemeye çalışırlardı. Kardeşlerime kanat gelmeme mani olurlardı. Oysa hayatımda yalnız Cevat ve Şakir olmalıydı. Ölene kadar sadece onları sevmeliydim. Halamın tencereyle bütünleşmiş silüeti bulanıklaşıyor. Hala, halacığım ne olur daha gitme diye bağırmak, onu durdurmak istiyorum. Ah Aliye, keşke sağ olsaydın da bu anı da paylaşsaydık seninle. Aliye ile Sarı Hanım'ın Hüsamettin Efendi'ye yazdığı mektubun müsveddesini bulup okuduktan sonra sorup soruşturmaya başlamıştık ev halkını. Bizim Sarı halamız nasıl biriydi? Neden onu çok yaşlı, çok şişman birine vermişlerdi? Şişman kocasının ölümünden sonra neden hiç evlenmemişti? Babası Asım Bey ile Suriyeli karısı ne biçim insanlardı? Nasıl ölmüşlerdi? Nereden çıktı bu Asım Bey ile karısı şimdi demişti anneanne. Yıllar olmuş ikisi de öleli. Size ne onlardan? Anneannemin üstüne gidilmezdi hiç. Acılıydı. Kocasının ve eve hiç dönmeyen uzaklardaki oğlunun yasını tutuyordu. Ben ancak 10 yaşlarındaydım ve dayımın uzaklarda değil de hapiste olduğunu bilmiyordum. Acaba Aliye de mi bilmiyordu? Bilse bana söylerdi mutlaka. Dayımın konusu açıldığında ağız birliği edinmişçesine o uzaklarda bir daha hiç dönmeyecek deniyordu o kadar. Başka laf alamıyordum ağızlarından. Ama Asım Bey konusunda aynı ölçüde ketum davranmadılar. Lala dayanamayıp konuştu. Aliye'ye o kadar düşkündü ki onun bir dediğini yetmezdi. Lala'nın anlattıklarını Aliye nakletti bana. Yıllar sonra acaba Aliye Lala'dan dinlediklerini bana naklederken anlattıklarının içine kendi hayal gücünü de kattı mı diye düşünmüşümdür. Lala'nın 18 yaşında bir kızı evin beyinin bir cariyenin göğüslerini öptüğünü söylemesine imkan yoktu çünkü. Ama bu kuşkumu hiç söylemedim Aliye'ye. Hikaye o kadar romantik ve içliydi, o kadar inanılmazdı ki bozmak istememiş olabilirim. Lala'yı arka bahçedeki çardakta Aliye'yi karşısına almış heyecanla fısıldarken görüyor gibiydim. Küçük hanım, hanımefendi size bunları anlattığımı duyarsa çok kızar. Aile sırlarıdır bunlar. Ben aile değil miyim Lala'cığım? İşte ben o yüzden anlatıyorum ya. Her şeyi söyle Lala. Lütfen sevgili Lala'cığım hiçbir şeyi saklama. Aliye boynuna sarılıyordu Lala'nın. Babaanneniz Şam'da Hattatzadeler diye bilinen çok ünlü bir ailenin kızıydı. Büyük babanız Asım Bey'in Şam'a tayini çıktığında çok genç ve yakışıklı bir zabitken göğücüsüyle evlendirilmişler. Sarı halanız ve Cevat amcanız Şam'da doğmuşlar. Pederiniz Şakir Paşa ise Bursa'da dünyaya gelmiş. Son doğumundan sonra veneme yakalanmış babaanneniz. Hekimler, ilaçlar, istirahatler fayda vermemiş, hastalık ilerlemiş. Hastalığından ötürü hanımefendinin eşine yaklaşmasını yasaklamış doktorlar. Ciğerleri gibi gönlü de yaralanmış böylece. Çocuklarla meşgul olması için bir genç kadın alınmış eve. Babaannenizin hoşuna gitmemiş ama başka çaresi yokmuş. Bir akşam vakti veremden bitkin bedenini balkona sürüklemiş ciğerlerine temiz hava çekmek için. Çardağın altında kocasını görmüş. Çocuk bakıcısının çözülen düğmelerinden fışkıran göğüslerini boynuna öpüyormuş. Orada balkon demirlerinin gerisine yığılmış. Boğazına yükselen gıcığı bastırmaya çalışmış. Öksürük sesini duyan Asım Bey başını yukarı kaldırdığında göz göze gelmişler. Yukarı koşmuş. Kucağını alıp yatağa taşımış yerde yatan karısını. Ben hiçbir şey görmedim Asım Bey demiş hasta eşi bir öksürük nöbeti arasında. Sonra bayılmış. Ne alnına konan limon kolonyalı mendiller, ne nane ruhu koklatmalar. Kendini getirememişler, ateşini düşürememişler. Asım Bey arka bahçedeki ahıra koşmuş, atını çözmüş, üstüne atlamış ve atı mahmuzlayıp dört nala sürmüş Bursa Ovası'nda. O pişmanlıkla, o acıyla hiç durmadan şafak sökene kadar sürmüş atı. Sabahın ilk ışıklarıyla sırtında yarı baygın sürücüsü aheste revan eve geri dönmüş at. Asım Bey'i attan indirip yatağına taşımışlar, doktoru çağırmışlar. Saatlerce at binnetten patlayan fıtığı peritonite dönüştüğü için aynı gün akşama doğru vefat etmiş. Babaanneniz kocasının ölümünden habersiz, zevcim nerede, Asım Bey nerede, neden yanıma gelmiyor diye sorup duruyormuş yanındakileri. Ona korkunç haberi verememişler. 3 gün sonra genç kızla adım atmak üzere olan kızı Sare'yi çağırtmış yanına. Oğullarını ona emanet edip gözlerini hayata yummuş. Penceredeki halama elimi uzatıyorum. Ama halam giderek uzaklaşıyor benden. Onun yerinde şimdi yine o beyaz kuş var. Tanrım bitsin bu rüya. Rüyada bile acı çekmek çok zor. Neden uyutup duruyorlar beni? Kaldırsalar ya, bıktım yatmaktan. Bıktım sürekli karşımdaki pencereye bakmaktan. Ne zamandır yatıyorum bu yatakta ben? 1 gün mü? 1 hafta mı? 1 ay mı? 1 ömür mü? Zaman kavramını yitirmişim besbelli. Uzun süredir burada olmalıyım. Altımda seyri şiltenin ayrılmaz parçasıyım sanki. Sağıma soluma bağlanmış sarımlar, borular yüzünden ceset gibi hiç kımıldamadan, kıpırdamadan gözlerim tek bir noktaya dikili yatıyorum. Ama ceset değilim henüz. Hala hayatta olduğumun farkındayım. Çünkü bakışlarımın değdiği yerdeki pencereden ara sıra bulutları, ara sıra da beyaz kuşun kanat çırparak geçtiğini görüyorum. Etrafımda dolanıp duran insanların ayak seslerini de duyuyorum zaman zaman. Bazen konuştuklarını bile duyuyorum. Kah anlıyorum ne dediklerini, kah sadece bir uğultu geliyor kulağıma. Doktorun, hemşirelerin sesini, kan almaya gelen hademenin ince, kadınsı sesini, müşerrefin ve Sara'nın seslerini tanıyorum. Sara, ne olur söyleyin doktor, durumu çok tehlikeli mi? Hiç mi ümit kalmadı diye soruyor sık sık. Soruyu işitiyorum da yanıtı duyamıyorum nedense. Ne gam. Duymasam da biliyorum ben yanıtı, umut yok. Onların anladığı manada yok umut. Oysa benim yüreğim kıpır kıpır, umut dolu, heyecan verici, mutlu bir yolculuğun başındaymışım gibi. Sanki burada kıpırdamadan, konuşmadan, yemeden, içmeden yata dururken biri valizime en sevdiğim giysilerimi, ayakkabılarımı, yüzüklerimi, hatta o dünyanın parasını aldığım has ipek bordo şalımı, ayrıca çamurlarımı, yontularımı ve fırınımı yerleştiriyor. Amma da attım. Fırın valize sığar mı hiç? Ama sığıyor işte. Bu yolculuk sırasında tek bir eksiğimin bile kalmaması için o sihirli el her şeyini derdest edip valize sığdırıveriyor. Zamanı geldiğinde pencereden beni gözleyen kocaman kuşla değil, halamla da değil, bu yatağa düşmeden birkaç gün önce ellerimde şekillendirdiğim son sığırcı kuşumla birlikte ufka doğru gönül kanatlarımı çırparak uçacağım. Turkuaz sonsuzluğa. Ben her zaman sevmişimdir yolculukları, hele de gökyüzü yolculuklarını. Bayılırdım bambaşka ufuklara, bambaşka diyarlara, özgür ve güçlü bir kuş gibi havada süzülerek gidip gidip gelmeye. Yolculuğun hayali bile keyif verirdi bana. Her yolculuk arifesinde olduğu gibi içim yine kıpır kıpır ama daha çok var bu seyahati. Yolculuğumun zamanı gelmedi henüz. Bir süre daha buradayım. Yapılacak işlerim, düşünülecek anılarım, anlatılacak öykülerim var. Onlar bilmiyorlar bunu. Pıtır pıtır yatağımın çevresinde dolaşıp duranlar, benim için endişe edenler. Hiçbir şey bilmiyorlar. Ne kadar bilinçsizler tanrım. Benim kendilerini duymadığımı, birazdan öleceğimi sanarak dört dönüyorlar etrafımda. Ara sıra üzerime eğilip benimle konuşmaya çalışıyorlar. Hala, hala, beni duyuyor musunuz? Duyuyorsanız ne olur elimi sıkmaya çalışın, bir işaret verin bana. Parmaklarımı sımsıkı kavramış Sara, benden medet umuyor. Sara belki de rahat bırakılmak istiyordur, düşünmek istiyordur diyor müşerref. Benim vefakar müşerrefim, can dostum. O her zaman her şeyi bildi bana dair. Sara hiç usanmadan tekrar tekrar deneyecek. Hala ne olur, duyuyorsan gözlerini oynat, elini sık, bir işaret ver. Sara elbette duyuyorum seni. Ne işaretler ne öğütler verdim sana hayat boyu. Ama kim kimi dinlemiş ki sen beni dinleyesin. Şu anda elini de sıkıyorum benden istediğin gibi, gözlerimi de oynatıyorum ama sen göremiyorsun işte. Aslında ben de seni göremiyorum ya. Başucumda oturuyorsun çünkü. Bense ancak sadece ileri bakabiliyorum ve kaç gündür beyaza boyalı pencere çerçevesinin içinde görebildiğim tek şey gri bulanık bir gök ile şu kuş. Belki de gök değil gördüğün. Belki de tüm yaşamımın bir sinema gösterisi gibi üzerinde yer alacağı bir perde bu. Bir beyaz perde. Yok beyaz da değil, bulanık gri bir perde. Perdenin sağ alt köşesinde tüylerinin ucu bakıra çalan beyaz kuş duruyor. Ufak kırmızı gözleri üzerime dikili. Yüreğimin en derinlerini görmek için dikkatle ve ısrarla bakıyor. Hey kuş, ben kimseye açmamışım yüreğimin kapısını. Sana mı açacağım şimdi? Bir sır saklar gibi saklamışım duygularımı tam 82 yıl. Yok, yalan söyledim sana kuş. Çok önceleri böyle saklı değildi duygularım. Sevgiler, hayranlıklar coşkuyla fışkırırdı yüreğimden. Gönül kapılarımı sımsıkı örtünen o ölümden döndüğüm günlerin içinde olmuştu. Tahta masanın üstünde karnımdaki bebeğimle birlikte öldüğüm, sonra tekrar dirilip dünyaya onsuz döndüğümde. Sevdanın, iyi niyetin, umudun ve kaybettiğin çocuğun acısının yüreğime sivri uçlu kırık cam parçaları gibi battığı günlerde 20 yaşındaydım. Hayır, hayır, bana acı veren anıları düşünmenin sırası değil şimdi, hiç değil. Onları zamanı geldiğinde nasılsa anlatacağım. Ben şu anda sadece yüreğimi yaşam sevinciyle dolduracak resimlerine bakmak istiyorum hayatımın, en eski resimlerine. Rüyamda halamı görünce bir hasret bastı içimi. Şimdi çok gerilere dönmek, adaya gitmek, bahçenin ucundaki küçük evimizde kuş seslerini duyarak, genzime dolan ful ve yasemin kokularının buğusuna uyanmak ve dedenin köşküne koşup kuluçkaya yatmış bir tavuğun altından alınıp getirilen o saf sarı yumurtayı onun elinden içmek istiyorum. Ah, ne çok severdi taze yumurtayı dedem. O sevdiği için biz de her sabah taze yumurta yemek zorundaydık. Biz çocuklar, yani Aliye, ben ve Cevat dayının kızı Mutarra. Saçlarına yasemin kokuları sinmiş çocuklar. Çocuklar, bu bahçe cennetten bir köşedir derdi ninem. Cennet nedir nine? İyi insanların ölünce gittiği yer canım. Ama biz ölmedik ki daha. İyi ya işte derdi Aliye. Burası cennetse hiç ölmeyeceğiz demek ki. Biz yerimize gelmişiz bile. Biliyor musunuz? Aliye hiç ölmedi zaten. O cenneti ve cehennemi bir arada bu dünyada yaşadı ve gravürleriyle, çılgın renkli abartılı giysileriyle, kocaman mavi gözleri, büyük aşkı, sınır tanımaz heyecanıyla, içinden fışkıran sevgisiyle onu her tanımış olan kişinin yüreğinde, belleğinin bir köşesinde yaşamaya devam ediyor. Ne diyordum size? Ha evet, cennet. Cennet nasıl olur bilirdik biz, büyük adadaki Şakir Paşa Köşkü'nün bahçesinde yaşayan çocuklar. Cennet, bir cami ile bir kilise arasında kalan araziye inşa edilmiş 3 katlı ahşap bir Osmanlı konağı idi.